Ayrım 14, sayfa 153. Carol gömülmeden Josh Malerman. Duman Griggsville'de. Duman barda bir taburede otururken Rinaldo ayağına geldi. Kasaba sakinini sanki kendisi de sihirbaz kanun kaçağı Moxie'ye hayranlık besliyormuş gibi abartılı bir parmak hareketiyle tavernanın diğer tarafından yanına çağırmıştı. Rinaldo Aberstown'daki numara ve daha da önemlisi sihirbazın o akşamüstü Griggsville'de olduğu konusunda bağıra çağıra bir şeyler anlatıp duruyordu. Tam da o sırada aklımdan geçiyordu. Liliana'ya adamın benim için ne kadar çok şey ifade ettiğini söyler dururdum. Birkaç dinleyicisi vardı ama hiçbiri duman kadar hevesli değildi. Kiralık katil dirsekleri de ahşap tezgaha dayamış, barda tek başına oturuyordu. Ve sarhoşluğun verdiği şevkle masadan masaya dolaşarak bu tesadüfi karşılaşmayla övünen küçük çal çeneyi izleyerek gülümsüyordu. Barın müdavimlerinden pek çoğu Rinaldo'ya inanmıyordu ama inananlar da kibarca gülümsüyordu. Duman dinleyicilerin ilgisinin azalmasını, tavernanın sessizleşmesini bekledi ve Rinaldo'yu ancak ondan sonra el etti. Rinaldo hevesli bir dinleyici bulmanın verdiği mutlulukla hemen adamın yanına gitti. ''Seni tanıyor muyum?'' ''Pek sayılmaz yani şimdilik ama hikayenin geri kalanını dinlemek istediğimden domuz gibi eminim.'' ''O halde sen de James Moxie'ye hayransın.'' ''Ben mi? Elbette hayranım, elbette. Yolun gördüğü en klas kanun kaçaklarından biridir. Bugün onunla karşılaştığını mı söylemiştin?''
Rinaldo sağ elini havaya kaldırdı. ''Sadece söylemekle kalmıyorum, öyle olduğuna yemin ediyorum.''
''Öyle mi?'' Rinaldo gülümsedi, dumanın yanındaki boş tabureye oturdu.
''Aslında ona epey yardımcı oldum.''
''Öyle mi?'' Onun gibi bir efsane neden senin gibi birinin yardımına muhtaç olsun ki?
Rinaldo mağrur bir şekilde gülümsedi. Ona tehlikede olduğunu söylemekten başka bir şey yapmadım.
Etkileyici.
Duman Rinaldo'ya bir bira ısmarladı. Kendisine de su söyledi.
Biraz daha anlat. James Moxie nasıl biriydi?
Rinaldo'nun gözleri belerdi. James Moxie gönlü zengin bir adamdır.
Nasıl yani?
Konuşarak beni onurlandırmak zorunda değildi ama yaptığı şey tam da buydu.
Durup seninle uzun uzadıya sohbet mi etti?
Ona vereceğim bilgi gerçekti.
Ne gibi?
Rinaldo adamın sorusunu düşündü.
Sana o kadarını anlatıp anlatamayacağımdan emin değilim yabancı.
İki adam da içeceklerini yudumladılar.
Öyle olsun. Ama keşke onu görecek kadar şanslı olsaydım dedi.
Duman kaçırdığı fırsat yüzünden başını iki yana sallayarak onu ne zaman gördün?
Bu akşamüstü. Saat kaçtı?
Rinaldo bir an için düşündü.
3 saat önce. Belki birkaç dakika daha azdır.
Duman abartılı bir tavırla parmaklarını şaklattı. Onu kıl payı kaçırmıştı. Rinaldo öne doğru abandı ve sendeledi. Az kalsın tabureden düşecekti.
Size bir sır vereceğim bayım. Size benim için çok özel olan bir şey söyleyeceğim.
Duman suyunu tezgaha bıraktı ve bekledi.
Oradaydım diye yüksek sesle fısıldadı Rinaldo. Aberstown'daydım. Gerçekten mi?
Evet, hakikaten oradaydım. O günlerde yaşım çalışabileceğim kadar büyüktü. Duman ellerinden birini Rinaldo'nun bileğine koydu.
O anı bana tarif et.
Rinaldo konuşmaya pek hevesliydi.
Yalnızca iki adam bayım. Dunkle sokağında yüzleri birbirine dönük vaziyette dikilen iki adam. James Moxie bir tarafta duruyordu. Daniel Proust da öteki tarafta. Silahlarını çekmeleri için işaret verdi. Tek bir atış yapıldı. Proust'un göğsü havaya uçtu. Fakat James Moxie daha silahını bile çekmemişti. Gözlerimi ondan ayırmamıştım. Ve bunu yapan tek kişi de ben değildim. Moxie silahını çekmedi.
Duman inanamazmış numarası yaptı.
İmkansız.
Bazıları öyle diyor ama bazıları da yanılıyor.
Numara neydi?
Bilmiyorum.
Bir teorin olduğuna eminim.
Var.
Ona sorduğuna da eminim bugün.
Sordum.
Ama sana söylemedi değil mi?
Hayır, söylemedi. Peki senin teorin neydi?
Rinaldo derin bir nefes aldım. Onun sihri gerçek.
Anladım. Rinaldo barın müdavimlerine baktı, sonra bakışları yeniden yanındaki yabancıya kaydı. Dumanın suratı nihayet netleştiğinde Rinaldo adamın yüzündeki arkadaşça ifadenin yok olduğunu gördü. Onun yerine Rinaldo'nun hoşlanmadığı bir ciddiyet yerleşmişti.
Bugün onunla ne konuştuğunu neden bana anlatmıyorsun?
Rinaldo bulanık zihnine rağmen konuşmayı sonlandırmayı denedi.
Asıl önemlisi, bugün onunla ne konuştuğunu neden bana anlatmıyorsun?
Rinaldo birasından çabucak bir yudum aldı. Kötü adamları tanırdı. Uzun yıllar boyunca kötü adamların mektuplarını getirip götürmüştü. Kötü adamların gözleri derinlikten yoksun olurdu. Sanki dünyaya kafalarının içindeki dipsiz bir kuyudan bakarlardı. Kimseye acımazlardı. O esnada Duman'ın yüzü bir gülümsemeyle aydınlandı. O dost canlısı ifade geri dönmüştü.
Öyle olsun ama iyi hikaye olurdu dedi Duman. Görüyorsun ya, James Moxie benim için her zaman kahraman gibi bir şeydi. Az önce bahsettiğin şu Prowse denen herif aileme ve bana korkunç şeyler yapan adamın kardeşiydi. Doğruları söylüyorum. Uzun zamandır McAtoo'na gidip kanun kaçağına şahsen teşekkür etmek istiyordum.
Rinaldo gülümsedi. Görünüşe bakılırsa Duman sihirli sözcükleri söylemişti. Moxie'nin hayranlarından biri gibi konuşmuştu.
O halde McAtoo'nda yaşadığını biliyorsun.
Elbette. Rinaldo başka kimsenin duymayacağından emin olmak için etrafına bakındı.
Pek fazla kimse bilmez. Suikastçıyı da oraya göndermişlerdi, anlarsın ya.
Suikastçı mı?
Evet, dostumuz Moxie'nin peşinde kötü bir adam var. Kara kalpli, kopuk bacaklı bir adam.
Anladım. Duman suyunu yudumladı. Yani bugün ona böyle mi söyledin? Peşinde bir kiralık katil olduğunu mu?
Rinaldo iç geçirdi. Hayatını kurtarmış olabilirim. Yani öyle de denebilir.
Kurtarmış olabilirsin. Hakikaten adamın hayatını kurtarmış olabilirsin. Aralarında tek düze bir sessizlik oldu. Rinaldo içkinin etkisiyle gürültülü soluklar alıyordu. Duman en az bir örümcek kadar kıpırtısız oturuyordu.
Şimdi müsaadenizle bayım dedi Rinaldo. Kutlama yapacağım diye payıma düşenden fazlasını içtim ve helaya gitmem gerek.
Duman barın arkasındaki camdan Rinaldo'nun tavernadan çıkışını izledi. Rinaldo'ya dışarıdaki tuvalete girecek kadar zaman tanıdıktan sonra ayağa kalktı ve topallayarak Griggsville'in sarhoşlarının arasından geçti. Dışarıdaki ay ışığı vücudunun ana hatlarını gözler önüne seriyor, dış hatlarını vurguluyor. Fakat çotuk dizlerinin kalaydan kaval kemikleriyle birleştiği yerdeki kumaşa gelince tekliyor gibiydi. Gölgelerin içindeki bu sarhoşa Duman tuvaletteki Rinaldo'ya doğru süzülen bir ölüm meleği gibi geldi.
Herkes helaya girmeye ihtiyaç duyar diye seslendi. Herkes sıçmak ister.
Kara gökyüzü Duman'ın zihninden yayılıyor gibiydi. Öfkesi yolu kubbe misali sarıp sarmalamaya yetecek kadar engindi.
''Bana başka yol bırakmamış olman çok yazık.'' diye seslendi. Tanıkları aldırış etmeden onları da yakardı.
Duman onun kadar yavaş hareket eden biri için epey hızlı davrandı. Tuvaletin yanındaki odun yığınından bir kereste kaptı ve sertçe siyah kapı kolunun altına sıkıştırdı. İşaret parmaklarını ceplerindeki ilmeklere taktı. ''Çek!'' Duman'ın eşi benzeri olmayan sihri. Uyluk kemikleri boyunca uzanan ipin gerildiğini hissetti. Çizmelerinin topuklarının belli belirsiz bir klik sesiyle açıldığını duydu. Sıra yağdaydı. Tuvaletin penceresi yoktu. Kapı sıkıca kapatılmıştı. Rinaldo'ya çıkış yolu kalmamıştı. Duman şarkısını söylemeye başladı.
Ah ne yazık, çatır çutur, çıtır çıtır, yanacak helada cayır cayır. Sinecek sünecek, altına edecek, en sonunda bokun içinde ölecek.
Tavernanın arka kapısı açıldı ve adamın teki yalpalayarak dışarı çıktı. Duman adama döndü ve adam dumanı görür görmez yalpalayarak gerisin geriye içeri girdi. Duman gömleğinin göğüs cebinden bir kibrit kutusu çıkardı. Göz açıp kapayıncaya dek kir içindeki parmaklarının arasında bir alev can buldu. Topallayarak kapıya doğru yürüdü. Kısa ayaklıkların üzerinde bir silüetten ibaretti. Alnını tahtaya dayadı.
''İçerisinin kötü koktuğunu mu sanıyorsun seni adi domuz? Biraz bekle. Bugünden sonra sen de efsane olacaksın. Tıpkı dostun gibi. Yolun domuzlar tarafından kutsanmış efsanesi.''
Kapıdan uzaklaştı. Kibriti elinden bıraktı. Tuvalet çabucak alev aldı. Duman tuvaletin kül olmasını beklemedi ama alevleri olabildiğince izledi. Kimi zaman insanın yaptığı işten gurur duymasının atılacak herhangi bir adımdan ya da kaydedilecek herhangi bir ilerlemeden daha faydalı olabileceğini biliyordu. Tuvaletin daha yarısı yanmıştı ki duman topallayarak tavernaya, atına ve artık yolda tek başına olmadığını bilen kanun kaçağına doğru yürüdü. Moxie ateş başında. İlk günün gecesi gelip çatmıştı. Moxie her olsa giden yolu tamı tamına yaraladığını biliyordu. Durmak istemiyordu. Durmak zorunda kalmayı istemiyordu. Ama atı güçlükle nefes alıp vermeye başlamıştı ve Moxie dinlenmiş bir atın onun gideceği yere daha çabuk götüreceğinin bilincindeydi. Hava çoktan kararmıştı ve gökyüzünde sayısız yıldız vardı. Çam ağaçlarının rengi yeşilden griye dönmüştü. Haliyle artık ağaçların tepelerini görmekte bile zorlanıyordu. Güneşin böylesine yavaş battığını, kuzeye doğru ilerleyişiyle ahenk içindeki renk geçişlerini ve yolu istila eden karanlığı görmeyeli uzun yıllar olmuştu. Yaz güneşi alçalırken atı iyiden iyiye yavaşladı ama Moxie aydınlığın ilk emarelerini gökyüzünde gördüğünde, ay ışığı nihayet kendini gösterdiğinde biraz olsun rahatladı. Öyle ya da böyle bu mola yarınki yolculuğun çoktan başladığı anlamına geliyordu. Dizginleri asıldığı anda yorgunluktan bitap düşmüş kısrağı durdu. Moxie attan indi, örtüleri açtı ve kendisi için bir battaniye serdi. Atını battaniyenin kenarına yakın sağlam bir çam ağacının yanına götürdü ve yelelerini okşayarak kısrağı sakinleştirdi. Hala yeterince suları ve yiyecekleri vardı. Atıyla ilgilendikten sonra kendisi için biraz odun toplamaya koyuldu. Karanlıkta düşüncelere daldı. Artık bir gün daha yakın olduğu Carol ona sanki sonsuzluk kadar uzaktı. Carol gençliğine aitti. At sırtında ona gitmek, çocukken annesiyle ve babasıyla paylaştığı kahvaltı masasına doğru at sürmeye benziyordu. Karanlıkta odun toplarken aslında neyin peşinde olduğunu sorgulamadan edemedi. İnsan geçmişini düzeltebilir mi? Bu sorulara yolculuğunun muhtemel beyhudeliği ve bağışlanma konusundaki umutsuzluğu da eşlik etti. Vicdan azabı dayanılır gibi değildi. Kolları sopalarla ve küçük kütüklerle dolu vaziyette karanlığın içinde paldır küldür yürüyerek kampa döndü. Atının sessizce durduğunu görünce battaniyesinin yanında küçük bir ateş yaktı. Odunlar iyi yanmıştı ve iyi de hissettiriyordu. Moxie oturup da ellerini ısıtana dek ne kadar üşüdüğünü fark etmemişti. Kısrağını, alevlerin vücut hatlarını eğip büküşünü, gözlerinin renginin beyazdan siyaha, sonra da yine beyaza dönüşünü izledi. Ateşin ötesindeki karanlığa bakışını. Moxie Carol'u düşündü. Kollarını göğsünde kavuşturmuş vaziyette sırt üstü uyuyan Carol'u. 10 yıllar önce bu düşüncelere benzer kabuslar tıpkı salgın bir hastalık gibi Moxie'nin zihnini istila etmişti. Carol'un ölümüne dair kafasının içinde dönüp duran korkunç görüntüler. Suyla dolu küvetin içinde süzülen Moxie onu bulana dek cildi erik kurusuna dönen, vücudu şişen, su çeken, katılaşan genç Carol. Geri döndü de Carol'u bunun gibi bir ateşin içine düşmüş halde bulabilir diye kadının yanından bir saatliğine bile ayrılmaya korkardı. Ama en kötüsü Carol'un çoktan gömüldüğü rüyaydı. toprağın altından gelen boğuk çığlıklar, ahşabı tırmalayan tırnaklarının sesi, mezarlıkta yankılanan çan. Moxie rüyasında koşar, toprağı elleriyle kazar ve Carol'ın tabutunda kalan oksijenle hiç de adil olmayan bir yarışa tutuşurdu. Şimdi ateşin başında otururken bile Carol'ın yalvaran ve gitgide zayıflayan sesini duyabiliyordu. Moxie hiç durmadan kazardı. 1 metre, 2 metre, 3 metre, 6 metre. Ta ki mezarın derinliği güneşin önünü kesene ve gökyüzü bir tünelin sonundaki açık mavi renkli bir kareden ibaret olana dek. O kare gittikçe yukarıda, yukarıda, yukarıda kalırdı ve delice bir kahkaha çalınırdı kulağına. İçinde hayatta kalmanın mümkün olmadığı küçücük bir yer. Carol'ın kurtuluş yolu kalmazdı, havası kalmazdı. At kişnedi ve Moxie başını kaldırıp karanlığa baktı. Ateş güzel ısıtıyordu ama aynı zamanda alevlerin menzilinin ötesinde kapkara dünyalar yaratıyordu. Moxie avuçlarını birbirine sürttü ve yükselen dumanın içinde uyuyan Carol'ı gördü. Ölmemişti. ''Yarın önümüzde yine uzun bir yolculuk var.'' dedi. Atı ona baktı ve ardından bakışlarını gerisin geriye ormanın karanlığına kaydırdı. Moxie battaniyesinin köşelerini düzeltti ve uzandı. Uyudu ama uykusu çok kısa sürdü. Uyandığında ateşin diğer tarafında oturmakta olan bir adamla karşılaştı. Hava çok karanlıktı ama ateş hala yanıyordu. Ama daha parlak diye düşündü Moxie. Alevler uyuduğu ana kıyasla daha parlaktı. Yabancı bir çıtırtı duydu. Sanki orada yola ait olmayan bir şey yanıyordu. Doğrulmadı. İri gözlerini ateşe dikmiş vaziyette oturan, şekle ve alevlerin parça parça açığa çıkardığı yüzüne baktı. ''Uyanık olduğunu biliyorum.'' dedi adam. Moxie sesin berberdeki sesin aynısı olduğunu biliyordu. Uzun yıllar önce Portsmouth'taki tavernada duyduğu sesin aynısı. Doğrulmaya yeltendi ama ses onu durdurdu. ''Beni görmek istemezsin, henüz değil.'' O şey kasvetli bir gökyüzünde esen kapkara bir rüzgarı andıran hırıltılı bir soluk aldı. ''Kimsin sen?'' diye sordu Moxie. Alevler tek bir kalp atışı kadar kısa bir süreliğine aralandı ve Moxie ateşle toprak arasında gidip gelen o iri ve donuk gözleri bir kez daha gördü. ''Bunu gerçekten öğrenmek istiyor olmalısın, her defasında soruyorsun.'' Derken gözler Moxie'ninkilere kilitlendi ve alevler Moxie'nin manzarasını kapatmak istercesine yeniden birleşti. Ama Moxie'nin gördüğü kadarı ona yetmişti. Dalgalanan yüz hatları, sanki yağlı boyayla birbiri üzerine resmedilmiş gibi değişip duran yüzler. ''Geri dönmeni istiyorum.'' dedi o şey. Moxie sessizdi. ''Şu anda yapmakta olduğun şeyi yapman için doğru bir zaman vardı ama o günler geride kaldı.'' Moxie sessizdi. ''Bunun seni etkilemesine izin vermek için hiçbir nedenin yok.'' dedi o şey. ''Her adamın pişmanlıkları vardır.'' ''O ölmedi.'' dedi Moxie nihayet. Alev'in parmakları ansızın ona doğru uzandı ve Moxie kendini arkasındaki toprağa attı. Kaynamaya başlayan suyunkine, güneşte kalmış bir yumurtanınkine benzeyen bir tıslama duydu. ''O öldü.'' Moxie ayağa kalktı ama alevler de onunla birlikte yükselerek diğer taraftaki yüzü sakladı. Kısrak ağır soluklar alıyordu ama uyanmamıştı. ''Bu yüzü görmek istemezsin, henüz değil.'' Bulutlar ayın önünü kapattı ve ateş şiddetle çatırdadı. Bunu bir rüzgar takip etti. Ateşin etrafındaki közleri girdap misali döndürerek havalandıran ve alevlerin daha da yükselmesine neden olan bir rüzgar. Moxie alevlerin içinde o gözleri, o şekli tekrar gördü. Hala oturuyordu fakat adeta havada duruyor gibiydi. ''Gelmeni istemiyor olabileceğini hiç düşündün mü?'' ''Hayır ama düşünmüştü.'' ''Çoktan kokuşmaya başlamış olabileceğini hiç düşündün mü?'' ''Hayır ama düşünmüştü.'' ''Sen oraya vardığında onun hayatındaki insanların sana gülebileceğini hiç düşündün mü? Şimdi benim yaptığı gibi seni geri çevireceklerini, şövalyeliğini başka yerde yapmanı isteyebileceklerini.'' ''Tanıdıkları umurumda değil.'' ''Evet, değil. Moxie sağında bir hareketlenme duydu ve çabucak o yana döndü. Siyahlığın içinden bir adam çıktı ve Moxie adamı görür görmez tanıdı.
''Sana daha önce de onun öldüğünü söyledim James.''
Moxie bu adamı hatırlıyordu. Yüzünü, sesini, hatta üzerindeki giysileri bile. Melon şapkasını, boyun bağını, kolları kıvrılmış mavi gömleğini, bir elinde taşıdığı deri çantayı. Bu adam bir zamanlar doktordu. Belki de birkaç ömür önce. Carol'ın öldüğünü sandığı ilk seferinde kadını bu adama götürmüştü.
''O henüz,'' dedi Moxie.
''Sana daha önce de onun öldüğünü söyledim.''
14. ayrımın sonu. Sayfa 163.